Üçüncü kaset, birinci yüz. Üçüncü ortak 9 ay evvel ölmüştü. Necla bu kadının yerine geldiği için ondan kalan 2 çocuğa analık etmek vazifesi de tabii ona düşüyordu. Genç kadın Nasreddin Hoca'nın ağacı gibi görüp göreceği nimetin İstanbul'dan alınmış bir iki parça eşyadan ibaret kalacağını anlayınca biraz hırçınlık etmek istemişti. Fakat daha ilk kavgada entarili kayınbabanın boru gibi bir sesle üstüne hücum ettiğini görünce fena halde korkmuş, bir daha ağzını açmaya cesaret edememişti. İki ortak ve yarım yüzünden fazla çocuk arasındaki bu hayat çekilir gibi değildi. Fakat Necla ilk zamanları bunları ailesine yazmaya utanmış, bilhassa Leyla'yı sevindirmekten korkmuştu. Birkaç ay geçince dayanamadı. Utanıp sıkılmayı kaldırarak ufaktan ufağa bazı şikayetlere başladı. Sonra bunlar derece derece arttı. Son mektubunda diyordu ki, ''Baba dayanamayacağım. Bir yolunu bulursam her şeyi terk edilerek İstanbul'a kaçacağım. Senin bir lokma ekmeğine razıyım. Annem kardeşlerim gözünde tutuyor. Hele Leyla ablam hiç aklımdan çıkmıyor. Kardeşim vaktiyle bu adamla evlenmediği için üzülmüştü. Şimdi burada neler çektiğimi görse kendisini kurtardığım için muhakkak bana teşekkür ederdi. Leyla bu mektubu okuyunca kardeşine olan bütün kinini unutmuş, kuzum baba Necla'yı kurtaralım diye Ali Rıza Bey'in ayaklarına kapanmıştı. Hayriye Hanım da az çok bu fikirdeydi. Fakat ihtiyar adam bu yalvarmalara kulak asmamış, Necla'ya yazdığı mektupta şöyle cevap vermişti. Bu anlattığın şeyler beni çok müteessir etti. Fakat ne çare ki hiçbir suretle sana yardım edecek halde değiliz. Biz şimdi eskisinden çok daha fakiriz. Buraya gelip ne yapacaksın? Orası ne de olsa evindir. Kocanın hiçbir meziyeti olmasa da namuslu bir adam olması ve seni ellere muhtaç etmemesi kafidir. Çaresiz dişini sıkacak ve etrafındaki insanlara alışacaksın kızım. Ali Rıza Bey bu mektupla artık kapısının Necla'ya kapalı olduğunu açıkça anlatıyordu. Fakat genç kadın ne kadar bunalmış olacak ki bu istiskale kızmıyor, üst üste gönderdiği mektuplarda beni kurtar yoksa kendimi öldüreceğim, kanıma girmiş olacaksın diye feryat ediyordu. Necla'nın bu kendimi öldüreceğim sözü muhakkak boş bir tehditti. Fakat öyle olmayabilirdi de. Bu saati saatine uymayan karma karışık ruhlu, bozuk sinirli çocuktan ne beklenmezdi? İhtiyar adam mütemadiyen kulağını rahatsız eden bir sese cevap verir gibi tiz bir heyecanla ''Anladım, çocuklar için bu bir yaprak dökümü. Fakat 5 çocuktan bir tanesi de mi kurtulamayacak ya Rabbi?'' diye söyleniyordu. Ali Rıza Bey'in kahve arkadaşlarından bir mütekahit binbaşı bir gün onu Üsküdar kahvelerinden birinde bir köşeye çekti. ''Ali Rıza Bey kardeşim, sizinle çok ehemmiyetli bir şey konuşacağım.'' dedi. Uzun müddet tereddüt ettim. Fakat sizi çok sevdiğim ve namuslu bir insan olarak tanıdığım için binbaşı ihtiyar adamın sararmaya, titremeye başladığını görerek durdu. Kısa bir tereddütten sonra galiba müteessir olacaksınız dedi. Ali Rıza Bey hemen kendini toparladı. Münasebetsiz bir şey yaparak arkadaşını ürkütmekte mana yoktu. Bu mukaddemeye göre işiteceği şeyin onu can evinden vuracağı muhakkaktı. Fakat ne olursa olsun hakikati mutlak öğrenmeliydi. İhtiyar adam mümkün olduğu kadar sakin bir sesle ''Merak etmeyin'' dedi. ''Ben çok tahammüllü bir adamım. Fakat üzülmeyeceğinizi vaat eder misiniz?'' ''Ateş bir yere düşsün de yakmasın, bu olmaz. Fakat gayret ederim. Mafi pek o kadar büyütülecek bir mesele de değil. Söylemek istediğim şey şu. Büyük kızınızın pek fazla dolaşmasına müsaade etmeseniz, daha iyisi mümkün olsa da bir zaman hiç sokağa çıkarmasanız.'' ''Ne var, ne olmuş?'' ''Hiç.'' Sanki o yaşta bir genç kızı pek serbest bırakmak doğru değil de. Sözünüzü değiştirmeyin. Siz bir şeyler biliyorsunuz. Hakikati bana olduğu gibi söyleyin. Peki, ne biliyorsam söyleyeceğim. Kızınızı bir hafta evvel kibar kıyafetli bir delikanlı ile otomobile binerken gördüm. Ne kadar müteessir olduğunu tahmin edemezsiniz. 3 gün evvel de bizim çocuklar daha başka şeyler söylediler. Belki de mübalağadır ama. Binbaşı bu başka şeylerin ne olduğunu anlatmak için Ali Rıza Bey'in yeni bir ısrarını bekliyordu. Fakat artık o bu adamın yüzüne bakacak, yeni bir şey soracak halde değildi. Sadece bu da mı başıma geldi diyerek ayağa kalktı. Sokakta birdenbire gece olmuş da bastığı yerleri görmüyormuş gibi başını önüne eğerek bastonuyla kaldırım taşlarını yoklayarak ağır ağır yürümeye devam ediyordu. Bu da mı başıma gelecekti? Aç kaldım, rezil oldum, türlü hakarete uğradım. Hepsini sineye çektim. Fakat namussuzluğa tahammül edemem. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Evimi karşıdan görünce birdenbire aklıma bir şey geldi. Binbaşı daha başka şeyler biliyordu. Adamcağızın sözünü ağzımda bıraktım. Ne var ne yok hepsini öğrenmeliydim. Bir şey yapabilmek için daha fazla malumata ihtiyacım vardı. Ali Rıza Bey derhal geri döndü. Arkadaşını kaçırmak korkusuyla acele acele yokuş indi. Bunda çok isabet etmişti. Çünkü soluk soluğa kahveye girdiği zaman binbaşıda kalkmak üzereydi. Ali Rıza Bey artık utanıp sıkılmayı kaldırarak ne biliyorsa söylemesi için arkadaşına yalvardı ve şu tavsilatı aldı. Leyla 2 ay yakın bir zamandan beri çoluk çocuk sahibi bir avukatın metresiydi. Haftada 2 gün Üsküdar iskelesinde buluşuyorlar ve otomobil ile Haydarpaşa'da bir randevu evine gidiyorlardı. Bu sözlerde bir yalan varsa günahı söyleyenlerin boynundaydı. Fakat bu adeta çoluk çocuğun ağzına düşmüş bir hikayeydi. Ali Rıza Bey tekrar evine gittiği zaman gece olmuştu. Hayriye Hanım onu görür görmez, Leyla daha gelmedi, acaba nerede kaldı dedi. İhtiyar adam yorgunluktan Leyla'yı düşünmeye vakti yokmuş gibi bir hareket yaptı ve kapının yanındaki bir kırık kanepeye çöktü. Kızını yine bir istintaktan geçirmeden evvel Hayriye Hanım'a bu vakadan bahsetmek istemiyordu. Çünkü karısının emniyeti kalmamıştı. Hayriye Hanım'ın öteden beri bazı şeyler işittiği halde kendisinden saklamış olması pek mümkündü. Değilse bile kocasını fazla hiddetten korkarak Leyla'yı müdafaaya kalkacak, kızı geldiği vakit kaş göz işaretiyle ona bir şeyler anlatacaktı. Ali Rıza Bey oturduğu yerde Leyla'ya soracağı sualleri tasarlarken Hayriye Hanım mutfakta Ayşe ile beraber akşam yemeğini hazırlıyordu. 10 dakika geçmeden sokağın başında bir otomobil kornası öttü. Biraz sonra eve telaşlı bir ayak sesi yaklaştı. Sokak kapısı aralıktı. Leyla gürültü etmekten korkuyor gibi bir tavırla içeri girdi ve mutfaktan gelen ışığa doğru yürüdü. Babasının karanlıkta oturduğu kanepeden kalktığını görünce hafif bir çalık kopardı. Sen misin baba? Ödümü kopardın. Ayşe ablasının sesini işitince elinde lambayla mutfaktan çıktı. Onun arkasından sıvalı kollarıyla Hayriye Hanım göründü. İhtiyar kadın, bu saate kadar nerelerdeydin Leyla? Meraktan çıldırtacaktın beni, dedi. Hiç bir arkadaşımla beraberdim de dur nefes alayım da söyleyeyim. Leyla henüz derli toplu bir yalan hazırlamamış olacaktı. Vakit kazanmak için Ayşe'den su isteyip içti. Ali Rıza Bey merdivenin yanında ayakta duruyor, karanlıkta yüzü görünmüyordu. Sakin ağır bir sesle sen otomobille mi geldin diye sordu. Leyla belli belirsiz bir tereddütten sonra evet dedi, bir arkadaşıma misafir gittimdi de. Ali Rıza Bey kızına birdenbire bir şey sezdirmek istememesine rağmen kendisini tutamadı. Bunlar niye ev sahipleri böyle? Misafirleri evine kadar otomobille getiriyorlar. Kimmiş bu arkadaş bakalım? Tanımazsın ki. Leyla annesine dönerek devam etti. Arkadaşım Haydarpaşa'daki terzisine gidiyordu. Beni de götürmek için ısrar etti. Bedava otomobil tabii, reddedilmez. Fakat biraz geç kaldık. Bu Haydarpaşa sözü Ali Rıza Bey'e bütün ihtiyatlarını unutturdu. Arkadaşınla Haydarpaşa'ya ilk defa mı gidiyorsun? Genç kız hayretle. Evet dedi. Ben pek öyle zannetmiyorum. Bu terzi Haydarpaşa'nın hangi sokağında? Leyla tekrar babasına döndü. Karanlıkta onun çehresini fark etmeye, gözlerini görmeye çalıştı. İhtiyar adamın bir şeyler sezinlediğini hissetmişti. Fakat biraz evvel kapıdan girerken çekiniyor göründüğü halde bu defa nedense fazla ehemmiyet vermedi. Babasını korkutmak istediği zamanlara mahsus titiz sesiyle ''Aman sen de baba, ama ahire sualleri soruyorsun.'' dedi. Bu küstahlık Ali Rıza Bey'i çıldırttı. İhtiyar adam korkunç bir hiddetle kızın üstüne yürüyerek bütün bildiklerini bağıra bağıra söylemeye başladı. Hayriye Hanım ''Ali Rıza Bey kendine gel, yalan, iftira.'' diye araya atılmak istedi. Leyla da aynı şeyi yaparsa, hatta hiç ses çıkarmazsa ihtiyar adama belki de bir tereddüt gelecekti. Fakat o ellerini kalçalarına dayayarak taçaklı şallara sarılı bedenini biraz yana çevirerek meydan okuma rolü oynayan İspanyol artistleri vaziyetiyle kadife mantosuna sarıldı. Öyle de olsa ne çıkar? Adam olaydın da kızını bu hale düşürmeyeydin, dedi. Ayşe'nin elindeki ışık Leyla'nın yüzüne çarpıyor, onun anar ve hakaretle burkulan boyalı ağzını, etrafındaki kara çember içinde nefretle küçülen gözlerini Ali Rıza Bey'e bir öldürme hissi verecek tarzda parlatıyordu. İhtiyar adam birdenbire sopasını yakalayarak ''Defol, şimdi evinden çık!'' diye bağırdı. Leyla bu defa biraz ürkek kapıya doğru geriledi. ''Zaten dur da sen de duran kim? Lanet olsun senin evine!'' diye cevap verdi. İsyan ihtiyar adama bir canavar kuvveti vermişti. Kollarını bacaklarına sarılan Hayriye Hanım ile Ayşe'yi iki bez boşçası gibi silkip atarak Leyla'ya saldırdı. Bu hücum o kadar beklenmez bir şeydi ki genç kız toparlanıp kaçmayacak olursa orada kapının dibinde ölmese bile mutlaka bir yerinden ağır surette yaralanacaktı. Fakat Ali Rıza Bey birdenbire ayağı bir yere takılmış gibi yüzüstü yere kapandı. Bastonu elinden 2 adım öteye fırladı. Ali Rıza Bey'e hafif bir müzül örselemişti. O geceden sonra çenesi biraz yana çarpıldı. Dili belli belirsiz pertekleşti. Yürürken sol ayağını hafifçe sürmeye başladı. Fakat kendisi bunun farkında görünmüyordu. Onu yiyip bitiren asıl hastalık içindeydi. İnsan içine çıkacak gözü kalmadığı için evvela zamanının en çoğunu küçük odada geçirirdi. Pencerenin karşısında yarı yıkılmış bir yangın duvarı vardı. İhtiyar adam bütün gün bu duvarın oyuklarına, bitmiş cılız yeşilliğe, taşların arasında kertenkele avcılığı yapan kedileri seyrediyordu. Bir meşguliyeti de öğleye doğru duvarın ortasından başlayıp ağır ağır yukarı çıkan ışığa bakarak yeni bir güneş saati icabına çalışmasıydı. Leyla gittikten sonra ev büsbütün ıssız kalmıştı. Cılız vücudunun neresinden geldiği anlaşılmayan bir kuvvetle senelerce didinip uğraşmış olan Hayriye Hanım bu netice karşısında birdenbire kendini bırakmıştı. İki günde bir bulaşık yıkamak, ara sıra mangala bir yemek tenceresi koymak, Ayşe'nin başına bir tarak vurmak ona gönül bulandırıcı bir angarya gibi geliyordu. İhtiyar kadın uzun ve kanlı bir çarpışmadan dönen bir asker gibiydi. Aldığı yaraların acısını ve nihayetsiz yorgunluğunu şimdi duyuyor, her gün bir yerinde bir hastalık, sakatlık keşfediyordu. Leyla meselesi Ali Rıza Bey de onu da yüreğinin en nazik yerinden vurmuştu. Bu namus meselesi olduğu için kocasının gösterdiği şiddeti haksız bulmuyor, fakat aynı zamanda ona karşı sebepsiz bir nefret ve dargınlık duymaktan da kendini alamıyordu. Bu hal Ali Rıza Bey'e zaman zaman anlaşılmaz bir muamma gibi görünüyordu. Çocuklarımızı birer birer kaybettik. İlk evlendiğimiz zaman olduğu gibi hemen hemen kuru başımıza kaldık. Bu felaketlerden sonra birbirimize bilakis daha fazla yakınlık ihtiyacı duymamız lazım gelmez miydi? Halbuki biz adeta birbirimizden nefret ediyoruz. Şu insanlık ne acayip muamma ya Rabbi. Ali Rıza Bey bu muammanın bir eşini de gerek kendisinin gerek karısının Ayşe'ye olan muamelelerinde buluyordu. Beş çocuktan ellerinde bir bu küçük kız kalmıştı. Bu vaziyette bütün ötekilerin muhabbetini Ayşe'ye vermek, onu beş kere fazla sevmek icap etmez miydi? Halbuki çocuğa evin içinde dolaşan, hatta ayak altına geldikçe itilip kakılan bir kedi muamelesi yapılıyordu. Anlaşılan çocuklarla fincan takımlar arasında pek fark yoktu. Kırıla kırıla bir tek kaldıkları gibi işe yaramaz oluyorlar, bir köşeye atılıyorlardı. Ayşe şimdi 14'ünü sürüyor, ablaları gibi güzel bir kız olmaya başlıyordu. Fakat onun bu ilk baharını kimin gözü görüyordu? Eski şen geveze Ayşe korkak bir çocuk olmuştu. Evin bir tarafında bir ölü ya da hasta yatıyormuş gibi gülmeye, yüksek sesle konuşmaya, hızlı yürümeye cesaret edemiyor, fırsat bulduğu gibi kendini ya bahçe ya komşulara atıyordu. Birkaç ay sonra Ali Rıza Bey bu felakete de alıştı. Ara sıra bastonunu alarak sokağa çıkmaya başladı. Nihayet eski kahvelerin önünden geçti. Arkadaşları camı vurarak çağırdılar. Biraz nazlanır gibi olduktan sonra içeri girdi. Kendisine edilen muamelede eskisine nispetle pek fazla bir değişiklik bulmadı. İyi düşünülürse doğrusu da bu değil miydi? Leyla'nın fena yola düştüğünü öğrendikten sonra göz yummuş, kızı evinde alıkoymuş olsaydı ona namussuz demeye hakları olurdu. Fakat madem hakikati öğrenir öğrenmez onu kapı dışarı etmiş ve bir daha adını anmamıştı, şu halde kendisini çocuğu ölmüş bir babadan ayırt etmemek, hatta haline biraz acımak lazım gelmez miydi? Ara sıra evde öteki çocuklardan bahsedildiği halde Leyla'nın ismi hiç geçmezdi. Yalnız bir gece Hayriye Hanım dalgınlıkla Ayşe'ye Leyla diye seslenmişti. Ara sıra arka üstü yatarak uyur gibi gözlerini kapadığı zaman hep onu düşündüğünü Ali Rıza Bey'e anlatmıştı. Duvarda Ali Rıza Bey'in vaktiyle çocuklarını etrafında toplayarak çektirmiş olduğu eski bir resim vardı. İhtiyar adam bu resimde ayaklarının dibinde oturan Leyla'yı makasla kesip çıkarmış, onun yalnız babasının dizlerine sarılmış elleri kalmıştı. Çocukların anlaşılmaz münasebetsizlikleri vardır. Bir gün Ayşe bu resmi seyrederken, ''Şu ellere bak, Leyla ablam dizlerine sarılarak yalvarıyor gibi değil mi?'' demişti. Çocuğun saflığından mı yoksa hınzırlığından mı söylediği pek anlaşılmayan bu söz üzerine Hayriye Hanım birdenbire hıçkırmaya başladı. Ali Rıza Bey titreyen yumruğuyla çocuğu tehdit ederek, ''Yumurcak, bir daha onun adını ağzına aldığını işitmeyeyim.'' diye bağırmıştı. Fakat nedense o günden itibaren tılsım bozulmuş oldu. Hayriye Hanım kocasının dediklerini aldırış etmeyerek sık sık Leyla'dan bahsetmeye başladı. Evvela her vesileyle onun çocukluk vakalarını anlatıyordu. Sonra şimdi ne halde olduğuna dair öteden beriden kulağına çalınan havadislere geçti. Kızcağızı baştan çıkaran avukat için pek fena adam demiyorlardı. Leyla'yı Taksim'de tuttuğu küçük bir apartmanda gayet iyi yaşatıyordu. Hatta onu nikahla almak da istiyordu. Ama ne çare ki karısından ayrılmanın bir yolunu bulamıyordu. Herhalde bu adam ahlaksızlığından ziyade Leyla'ya olan fazla aşkından dolayı bu işi tutmuştu. Ali Rıza Bey, Allah rızası için sus Hayriye, arından öleceğim diye kulaklarını tıkamakla beraber bu havadislere memnun olmuyor da değildi. Evvela ne de olsa evladıydı. Hayriye Hanım oturduğu yerde her şeyi nasıl da öğreniyordu. İhtiyar kadın bir gece kocasına Leyla'nın 15 günden beri hasta yattığına dair haber verdi. Zavallı çocuk, zaten çürük bir şey, korkuyorum. Geçen seneki hastalığı gelmiş olmasın, dedi. Bu hastalık kelimesi Ali Rıza Bey'in zayıf kalbinde Leyla'ya karşı küçük bir merhamet ve muhabbet uyandırdı. Küstah bir tavırla mantosuna sarılıp ellerini kalçalarına dayayan, boyalı ağzını yana çarpıtarak kara halka gözlerine hakaretle küçülten, meydan okuyan Leyla birdenbire kayboldu. Öteki hasta ve ümitsiz Leyla solgun çehresiyle yatağa uzandı. Hayriye Hanım kocasının yüzündeki hüzünden cesaret alarak izin ver bir kere çocuğumu göreyim diye yalvardı. Ali Rıza Bey kızmadı. Sadece bu söz senin gibi namuslu bir kadının ağzından işitilecek söz mü Hayriye? Ölüm var, bir daha onunla yüz yüze gelmek yok, dedi. Fakat bu dakikada istemeden gözünden iki damla yaş akıverdi. İhtiyar adam bu ağlamayı ışıktan ileri gelmiş gibi göstermek için aksi aksi namlaya baktı. Sonra başını önüne eğerek hasta ayağını daha ziyade sürükleyerek odadan çıktı. Hayriye Hanım bu saf hileye inanmıştı. Leyla vakasından sonra kendini birdenbire koyuveren, yattığı yerde ara sıra gözlerini açıp etrafına bakmayı, sorulan suallere dudak ucuyla cevap vermeyi bile lüzumsuz bir yorgunluk addeden Hayriye Hanım da o günlerde bazı anlaşılmaz uyanma alametleri belirmeye başlamıştı. İhtiyar kadın ara sıra eteğini boynuna dolayarak evi temizliyor, yemek pişiriyor, komşulara gidip geliyordu. Kocasına karşı politikası da yine değişmişti. Ara sıra bir sinsi sinsi Ali Rıza Bey'in etrafında dolaşıyor, ona ufak tefek hizmetler ediyor, tatlı sözlerle gönlünü alıyordu. Bu canlılık onun vaktiyle ilk bozgun alametleri görüldüğü, evin sarsılmaya, çoluk çocuğun birbirine girmeye başladığı zamanlardaki haline ne kadar benziyordu. Ali Rıza Bey bu değişikliğe pek iyi mana vermiyor, kendi kendine dur bakalım, bunun altından bir şey çıkacak ama hemen Allah hayırlara tebdil etsin diye düşünüyordu. İhtiyar adam tahmininde yanılmamıştı. Çok geçmeden bu fevkaladelikteki hizmetin sırrı meydana çıktı. Ali Rıza Bey bir gün evinde bilmeyende zerzevatla kapıdan girdiği vakit karşısında kızı Leyla'yı buldu. Leyla, baba, babacığım diye çırpınıp ağlayarak Ali Rıza Bey'in boynuna atılıyor, Hayriye Hanım ve Ayşe ayaklarına kapanarak yalvarıyordu. Ali Rıza Bey adım adım içeri çekilerek arkasını duvara dayadı. Gözlerini kapadı. Çevresinde fazla bir heyecan görünmüyordu. Yalnız nefes almakta güçlük çekiyor gibi başını havaya kaldırıyor, eliyle yakasının düğmesini çözmeye çalışıyordu. Demek Hayriye Hanım'ın sık sık Leyla'dan bahsetmesinden maksat buymuş. Bu kızla gizlice görüşerek bir plan tasarlarmış. Evvela Leyla'nın çocukluğuna ait masum hatıralarla onu yumuşatmaya çalışmışlar. Sonra hastalık hikayesi uydurulmuş. Nihayet onun fazla şiddet göstermemesinden alınan cesaretle bu baskın yapılmış. Plan hiç fena değil. Ali Rıza Bey sadece Leyla seninle barışmak istiyor derlerse belki razı olmaz. Fakat birdenbire kızının yüzünü görürse belki heyecana kapılarak düşünmeye vakit bulmadan onu kucaklayacak. Bu baskının onu birdenbire öldürmesi tehlikesini bile düşünmüyorlar. Leyla susuyor. Hayriye Hanım söylüyor. O yalvarmalarını bitirince Ayşe başlıyor ve hepsi bir ağızdan ağlıyorlar. Ali Rıza Bey eli hala yakasının düğmesinde, kızını bir daha dünya gözüyle görmemek için ettiği yemine sadık kalmak istiyor gibi bir türlü gözlerini açmıyordu. Nihayet söz sırası ona da geldi. İhtiyar adam gidilecek bir ikinci yolu olmayanlara mahsus sükunetle, "Beyhude yoruluyorsunuz," dedi. "Benim artık Leyla isminde bir kızım yok. Biz birbirimiz için ölmüş sayılırız." Hayriye Hanım, Leyla ve Ayşe yarım saatten fazla uğraştılar. Fakat Ali Rıza Bey'in ağzından bundan başka söz almak kâbil olmadı. Leyla gittikten sonra Ali Rıza Bey ile karısı arasında büyük bir kavga koptu. Hayriye Hanım kocasını tatlılıkla yola getiremeyeceğini anladığı için birdenbire isyan bayrağını açtı. "Seni adam sandım. 30 sene sözümden çıkmadım. Ne hale geldiğim meydanda. Artık müsaade et de bir zaman da benim dediğim olsun. Senin yüzünden evlatlarımın her biri bir türlü ziyan oldu. Elimde bir bu Leyla ile Ayşe kaldı. Çocuğum bensiz yaşayamıyor, ben de onsuz yaşayamayacağım. Leyla'ya isterse bütün dünya fena desin. O benim için herkesten iyidir. Ya Leyla ile yaşayacağız yahut..." Hayriye Hanım sözünün arkasını getirmedi. Ağlamaya başladı. Ali Rıza Bey gülümseyerek, "Üzülme hanım, üzülme," dedi. "Ben de senin gibi kararımı verdim. Ben aranızdan çıkarım. Belki inşallah iyi olursunuz. Haydi artık ferah uyu. Rahatına bak. Ali Rıza Bey hakikaten kararını vermişti. Ne olursa olsun artık bu evde oturmayacaktı. Ertesi sabah erkenden bahçesine hazırladığını gören Hayriye Hanım onu bir çocuk gibi azarladı. Haydi münasebetsizliği bırak. Sen sakat bir ihtiyarsın. Bu hal ile nereye gidiyorsun? Gezip gezip geleceğin yer yine burası. Beyhude rezalete yüzüm yok dedi. Maksadı Fikret'e gitmekti. Bütün gece onun 3 sene evvel Haydarpaşa istasyonunda söylediği sözleri düşünmüştü. Pek sıkılırsan bana gelirsin baba. Kocam iyi bir adam çıkarsa sana elimden geldiği kadar bakarım. İçinde gizli bir ümit vardı. Belki Fikret onu yanında alıkoyar, böylece sefalet ve namussuzluk içinde sürünmekten kurtulmuş olurdu. Gerçi çocuklarından hiçbirini yük olmak istemezdi ama ne yapsın? Düşmez kalkmaz bir Allah'tı. Ali Rıza Bey'in bu ümidi ancak ada pazarında geç vakit bir polisin yardımıyla damadının karanlık bir sokak nihayetindeki evini bulduğu saate kadar sürdü. Taşlıkta sofrayı toplamakla meşgul olan Fikret onu görünce hayretten ziyade korku ve tereddütle ''Sen misin baba? Hayırdır inşallah?'' dedi. Ali Rıza Bey soğuk bir tavırla elini öpen kızını kucaklamaya cesaret edemeyerek hafif hafif omuzlarını okşarken vahşi tavırla iki çocuğun merakla kendilerine baktığını fark etti. Sonra oda kapılarından birinde uzun boylu, beyaz bıyıklı bir adam göründü. Genç kadın toz toprağa bulanmış, yol yorgunluğu ile bir kat daha düşkünleşmiş bu kılıksız ihtiyardan utanıyormuş gibi ''Babam bize misafir gelmiş.'' dedi. ''Misafir, Fikret.'' Bu iki kelimeyle kocasına korkma yahut kızma, bir iki gün sonra gidecek demek istememiş miydi? Damat Ali Rıza Bey'i soğuk bir tavırla karşıladı. Fikret'e baban yoldan geldi, açtır yemek hazırla diye emir verdi. İhtiyar adam daha bu eve ayak atarken yüzüne çarpılan davadan anlamıştı ki kızı burada mesut olamamıştır. Fikret birkaç sene içinde adeta çökmüş, orta yaşlı bir dışarılıklı kadın olmuştu. Babasına yemek hazırlamak için gidip gelirken mütemadiyen çocuklara haşlaması onun büsbütün hırçınlaştığını gösteriyordu. Biraz sonra Ali Rıza Bey önüne konan bir sahan patatesi yemeye çalışırken ona İstanbul'dakilerden havadis sordular. Baş başa kaldıkları zaman kızına şüphesiz her şeyi anlatacaktı. Yalnız ne de olsa birer adam olan damadının yanında birdenbire açılmak istemedi. Bu gecelik sorulan sualleri bazı beylik cevaplarla geçiştirmeye çalıştı. Fakat onlar olan biten şeylerin onda birini bile öğrenememiş olmalarına rağmen sinirlilik, hiddet alametleri göstermeye başladılar. Damat, biz zaten bazı şeyleri işitiyorduk dedi. Fikret, ah baba darılma ama kabahatin büyüğü sende. Bilirsin ya, baba gözlerini aç, bunların hepsi serseri, sakalını ellerime vermeye gelmez diye ne kadar çırpındım, dinlemedin diye çıkıştı. Kocası ondan cesaret alarak daha ağır sözler sarf etmeye başladı. Fikret'in hakkı var. Siz gün görmüş, büyük mevkiler işgal etmiş bir adamsınız. Bu kadar gevşek davranmayacaktınız. Ben böyle istiyorum, böyle olacak derdiniz. Kim ağzını açarsa beline vurduğunuz gibi tekmeyi kapı dışarı. Bitti gitti, evin efendisi babası olayım, daha Fikret'in dediği gibi sakalımı çoluk çocuk eline vereyim. Olacak şey mi bu? Zaten yol yorgunluğundan tıkanmış olan Ali Rıza Bey'in lokmalar boğazında düğümleniyordu. Acı bir gülümsemeyle boynunu bükerek ne yapalım, kader, talih dedi. Evde Fikret'ten başka iki çocuklu bir dul görümce vardı. Başka boş oda olmadığı için Ali Rıza Bey'e kapının yanındaki misafir odasını bir yatak yaptılar. İhtiyar adam ada pazarında 15 günden fazla duramadı. O da ne zahmetli. Fikret'i o kadar yabancı bulmuştu ki ona söylemek istediği şeylerden hiçbirini söyleyemedi. Hem kızı istese bile kendi yanında alıkoymayacak olduktan sonra buna ne lüzum kalırdı. Kızının gerçi pek darda kalırsan gel baba sana bakarım diye bir vaadi vardı. Ama bu da bir şarta bağlıydı. Fikret'in o vakit bunu söylerken belki rahat bir evim olur dediğini gayet iyi hatırlıyordu. Halbuki zavallı çocuğun bu ümidi boşa çıkmıştı. Burası da başka türlü bir cehennemdi. Ali Rıza Bey Fikret'in hemen her gün kaynana ile, görümce ile, kocası ile, üvey çocukları ile pençeleştiğini görüyordu. Bereket versin ki kızı dişli bir kadın olmuştu. Ali Rıza Bey bu kavgalardan bazılarının da kendi yüzünden çıktığını sezinlemeye başladı. Bir gün Fikret'in kaynanasına ''Bir daha babamın adını ağzına aldığınızı işitmeyeyim, evinizi başınıza yıkarım.'' diye haykırdığını kulağıyla işitti. Demek bu evde çektiği yetmiyormuş gibi Fikret, bir de kendi yüzünden söz altında kalıyordu. Genç kadın o gecede her zamanki gibi sırtında bir yeğen yatak, yorganla misafir odasına gelince ihtiyar adam, ''Benim için yorulduğunu görünce içim parçalanıyor Fikret.'' dedi. ''Fakat bu artık son gece. İzin verirsen ben yarın gideyim.'' Ali Rıza Bey izin verirsen demekle kendini güya kovulmuş bir adam mevkiinden kurtarıyordu. Neden bu acele baba dedi. Acele değil kızım. Seni bu kadar gördüm ya. Fikret biraz düşündükten sonra mahzun bir tavırla baba dedi. Ne var kızım? Genç kadın ona çok ehemmiyetli bir şey söylemeye karar vermiş gibiydi. Fakat kısa bir tereddütten sonra bunun lüzumsuzluğuna hükmetmiş gibi vazgeçti. Demek yarın yolculuk dedi. Bari erken yat. Allah rahatlık versin. O çıktıktan sonra ihtiyar adam ben bu tavrı sesi nereden hatırlıyorum diye düşündü ve çok geçmeden buldu. Oğlu Şevket de vaktiyle birkaç defa böyle açılacak gibi olmuş ve susmuştu. Ali Rıza Bey Adapazarı'ndan döndükten sonra evine girmedi. 2 gün orada, 3 gün burada serseri serseri dolaştı. Nihayet kışa doğru hastalandı. Sol kolu ve sol bacağı büsbütün işlemez oldu. Eski tanıdıklarından birinin delaletiyle bir hastaneye girdi. Fakat uzun müddet kalmadı. Bir gün Hayriye Hanım ve Leyla otomobille hastaneye geldiler. Ağlaya ağlaya Ali Rıza Bey'in boynuna sarıldılar. Leyla, baba seni dünyada bırakmayız dedi. Hayriye Hanım, Ali Rıza Bey artık inadı bırak. Biraz da benim dediğim olsun diye yalvarmaya başladı. Hayriye Hanım'ın kocasının inadından korkması boş bir kuruntuydu. İhtiyarlık ve sakatlık onun sinirlerini gevşetmiş, isyanlarını kökünden kurutmuştu. Kızının ve karısının nasıl olup bu kadar güzel elbiseler giydiklerini hayret etmiyor, onları tekrar gördüğü için çocuk gibi memnun, artık büsbütün ağırlaşmış diliyle bir şeyler anlatmaya uğraşıyor, gözlerinden yaş çıkmadan hıçkırık tutmuş gibi kuru kuru ağlıyordu. Hayriye Hanım Dolap Sokağı'ndaki evi kiraya vermiş, Ayşe ile beraber Leyla'nın Taksim'deki apartmanına taşınmıştı. Leyla'nın avukatı haftada ancak bir iki gece Cadaloz karısından kurtulabildiği için zavallı çocuk koca apartmanda bir hizmetçi kızla hemen hemen yalnız yaşıyordu. Leyla'nın hali vakti çok yerindeydi. Zengin olan avukat ona ayda birkaç yüz lira para veriyordu. Ne çare ki kendisi tecrübesiz bir çocuk olduğu için kullanmasını bilmiyordu. Şimdi Allah razı olsun annesi onun evine kilit kürek ve bazı tokluğuna mükemmel bir kahya kadın olmuştu. Ali Rıza Bey'e bu apartmanda güneşe ve denize karşı güzel bir oda hazırlamışlardı. İhtiyar adam rahata ve bol yiyeceğe kavuşunca az zamanda düzeldi. Elinde bastonuyla evin içini dolaşıyor, dilinin tutukluğuna bakmadan Leyla'nın papağanına lisan dersi vermeye uğraşıyordu. Hatta ara sıra avukatın apartmanında arkadaşları şerefinde tertip ettiği eğlentilerde bulunuyor, kah sıcak ve şık mutfakta yemek hazırlamaya çalışan Hayri Hanım'a yardım ediyor, kah artık 15 yaşında güzel bir genç kız olan Ayşe ile beraber bazı kadınlarla gülünç dans yapmaya kalkarak meclisi neşelendirdiği bile oluyordu. Evde oturmaktan sıkıldığı vakit onu tertemiz giydiriyorlar, açık bir arabaya bindirerek hava almaya gönderiyorlardı. Ali Rıza Bey o günlerde bayram elbiseleriyle bayram beşiğine binmiş çocuklar kadar neşelidir. Yalnız sokaklardaki kalabalığın içinde ara sıra eski kahve arkadaşlarından bazılarıyla göz göze gelmesi. Kitabın sonu 24 Mart 1999.